Ayrım 19.
Yönteme yöneltilen tüm eleştiriler sonuçta demokratik olmayan bir yönteme yol açmasıyla ilgilidir. Değişmez tek sayının seçim sayısıyla birlikte kullanıldığı yöntem LaChapelle yöntemidir. Küçük bölgelerde değişmez tek sayıya ulaşamayan partiler saptanan seçim sayısına göre temsilcilik kazanır ve değişmez tek sayı ile seçim sayısı arasındaki fark partinin toplam artık oyundan düşülür. Ancak bu yöntem henüz uygulanmamıştır. Seçim ölçüsü. Bu yöntemde amaç bir ortak bölen saptayarak bu ölçüye göre temsilcileri dağıtmaktır. Seçim ölçüsüne ulaşamayan partiler dağıtım dışı bırakılır. Yöntemi Belçikalı Victor Duhont bulmuştur. Duhont yöntemi ya da en yüksek ortalama. Artık oyların kendi içinde değerlendirildiği bir seçim yöntemidir. Her partinin aldığı oy sayısı o seçim bölgesinde seçilmesi gereken temsilci sayısı kadar sırasıyla 1, 2, 3, 4'e bölünür. Elde edilen sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanır. Seçilecek temsilci sayısına denk gelen sıradaki oy sayısı seçim ölçüsünü oluşturur. Tek tek partilerin aldığı oy sayısı bu sayıya bölünerek her partinin kaç temsilci kazandığı saptanır. Temsilciliklerin partilere dağıtılması farklı bir şekilde de yapılabilir. Partilerin kazandıkları oyların 1, 2, 3'e bölünmesinden sonra oylar büyükten küçüğe doğru sıralanır. En büyükten başlanarak seçilecek temsilci sayısı kadar ayrılır ve oy sayılarının ait olduğu parti listeleri temsilcilikleri kazanmış olur. Örneğin 5 temsilcinin seçileceği bir seçim bölgesinde 4 parti seçime katılmıştır. Aldıkları oylar A 86 bin, B 56 bin, C 38 bin, D 20 bin şeklindedir. Bu oyların sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 sayılarına bölünüşüyle elde edilen sayılar şöyledir. A 1 86 bin, 2 43 bin, 3 28.666, 4 21.500, 5 17.200, B 1 56.000, 2 28.000, 3 18.666, 4 14.000, 5 11.200, C 1 38.000, 2 10.000, 3 12.666, 4 9.500, 5 7.600, D 1 20.000, 2 10.000, 3 6.666, 4 5.000, 5 4.000. En yüksek sayılar olan 86.000, 56.000, 43.000, 38.000, 28.666 her partinin kaç temsilci kazandığını göstermektedir. Bunun yanında seçim ölçüsü olan 5 sayıya yani 28.666 sayısına partilerin kazandıkları oy sayısı bölündüğü zaman elde edilen sonuçlar temsilci sayılarıdır. Aslında bu sayı en büyük ortak bölendir. Bu ortak bölen sayesinde sandalyelerin parti listeleri arasında paylaştırılması yine denetlenebilir. A 86.000 bölü 28.666 eşittir 3. B 56.000 bölü 28.666 eşittir 1. C 38.000 bölü 28.666 eşittir 1. D 20.000 bölü 28.666 eşittir 0. Sonuçlarından da görüleceği gibi gerçekten de Duhont yöntemi daha çok büyük partilerin işine yaramaktadır. Hatta büyük partilerin aşırı temsiline yol açmaktadır. Yöntemin bu eksikliği Santalogia denilen bir başka yöntemle düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu yöntem İsveç Tarım Partisi'nin lideri tarafından mucize formül olarak tanımlanmıştır. Santalogia yönteminde partilerin kazandığı oylar 1.4, 3, 5, 7, 9'a bölünür. Seçim ölçüsünün formülü T eşittir V tire 1 bölü 2M artı P tire 2'dir. Duhont yönteminin uygulandığı ilk örnekte yeni seçim ölçüsü uygulandığında 1 bölü 4 A 61.428, 3 28.666, 5 17.200, B 1 bölü 4 40.000, 3 18.666 5 11.200 C 1 bölü 4 27.142 3 12.666 5 7.600 D 1.4 14.285 3 6.666 5 4.000 A partisi 2, B partisi 2, C partisi 1 temsilciye sahip olmuştur. Duhont yönteminde sandalyelerin partilere mal oluşu arasında farklılık yoktur. Ancak Santiligio'da her yeni sandalye partiye daha fazla oya mal olur. Eğer ilk sandalye 1000 oya mal olduysa ikinci sandalye 1000 çarpı 3 bölü 2 eşittir 1500 oya. Üçüncü sandalye 1000 çarpı 5 bölü 3 eşittir 1667 oya mal olur. Bu yüzden küçük partilerin temsilcilik elde etmeleri kolaydır ama çoğunluk elde etmeleri çok zordur. İskandinavya ülkelerinden Danimarka ve İsveç halen Santiligio yöntemi kullanmaktadır. Milli seçim sayısı. Bu yöntemin değişmez tek sayı yönteminden farkı seçim kotasının sonradan saptanması, seçilecek temsilci sayısının yasayla önceden açıklanmasıdır. Her seçim çevresinde kullanılan oylar bir merkezde toplanır ve seçilecek temsilci sayısına bölünerek seçim sayısı bulunur. Partilerin kazandıkları oylarda bu seçim sayısı ne kadar bulunuyorsa o kadar temsilci çıkarabilir. Seçim sayısının saptanabilmesi ancak tüm oylar toplandıktan sonra gerçekleşebileceği için zaman kaybına neden olabilir. Artık oylar sorunu olan bir yöntemdir. Geliştirilmiş seçim sayısı. Bisov yöntemi. Temsilciliklerin dağıtılmasında farklı bir hesaplama yöntemidir. Aynı zamanda artık oyların ek bir işleme gerek kalmadan tek aşamada değerlendirilmesini de amaçlar. Bu sistem bölümü yani seçim sayısını küçültmek suretiyle açık milletvekillerini yedirmek yolunu seçmiştir. Seçim kotası Q eşittir büyük N bölü küçük N artı 1'dir. Örneğin bir seçim çevresinde kullanılan oy sayısı 40.000, seçilecek temsilci sayısı da 3'tür. Seçim kotası Q eşittir 40.000 bölü 3 artı 1 eşittir 10.000 olarak bulunacaktır. A partisi 10.000, B partisi 25.000, C partisi 5.000 oy almıştır. Seçim kotasına göre A partisi 1, B partisi 2 temsilcilik kazanmış, C partisi ise temsilcilik alamamıştır. Eğer doğrudan doğruya seçim sayısı kullanılacak olsaydı açık temsilcilik kalabilirdi. Artan temsilcilik kaldığı koşullarda ise artan temsilcilik sayısına sırasıyla 1, 2, 3 eklenir. Her partinin artan oyu bu sayılara bölünür. Bütün bu bölünmelerden sonra en yüksek ortalamayı elde eden listeye artan temsilcilikler verilir. Bisov yönteminin son aşama hesaplamaları Duhont yöntemindeki hesaplamalara benzer. 2. Liste içi üyeliklerin dağılımı. Oylamalar sonucu çeşitli yöntemlerle her listeye kaç temsilcilik düştüğü hesaplandıktan sonra sıra listenin içinden hangi adayların kazandığının saptanmasına gelir. Seçmene hiçbir tercih hakkı verilmeden, listelerin değiştirilmeden kullanıldığı blok liste yöntemlerde kazanan temsilcilerin kimler olduğu konusunda sorun çıkmaz. Partilerin kendi sıralamaları geçerlidir. Listenin kazandığı temsilci sayısı kadar ilk sıralardaki adaylar belirlenerek kazandıkları ilan edilir. Ancak adayların partiler tarafından yapılan sıralamaya göre başta ya da sonda olması seçmene hiçbir düzenleme hakkı tanımadığından adaletsiz olarak değerlendirilip farklı seçenekler ortaya atılmıştır. Seçmenin rolünü her partinin bir avuç üyesince düzenlenmiş listelerden birini seçme düzeyine düşüren bir seçim sisteminin demokratik sayılamayacağı kuşkusuzdur. Bu seçeneklerden ilki listelerin tercihli şekilde düzenlenebilmesidir. Tercihli listeler nispi temsil sisteminin bazı yöntemlerinde uygulanmaktadır. Ancak bu yöntemde de adaylar diğer partilerle mücadeleyi bırakarak kendi partisinin diğer adayları ile mücadeleye girişir. K karma liste usulü partilere oy verme ile kişilere oy verme arasında bir uzlaşma sağlamaktadır. Şöyle ki seçmen kendisine sunulan değişik parti listelerindeki adaylardan dilediklerini seçerek ayrı bir liste oluşturabilmektedir. Karma liste yapılırken seçmen listesine o çevreden seçilecek milletvekili sayısından fazla isim yazamaz. Karma liste usulünde hangi adayların seçildiğini belirlemek için önce o seçim çevresinde kullanılan geçerli oylar seçilecek milletvekili sayısına bölünerek seçim sayısı bulunur. Bundan sonra her partinin liste ortalaması alınır. Liste ortalaması o çevrede seçime katılan her partinin listedeki adaylardan her birinin aldığı geçerli oy sayısının toplamı aday sayısına bölünerek elde edilir. İlke olarak aday sayısı o çevreden seçilecek milletvekili sayısına eşittir. Nihayet her partinin liste ortalamasında seçim sayısı kaç kez varsa bu parti o kadar milletvekili elde eder. Parti listesinden seçilen adaylar ise en çok oy almış olanlardır. Bir seçim çevresinde toplam 50 bin geçerli oy kullanılmış olup 5 milletvekili seçilecektir. Çevre seçim sayısı 50 bin bölü 5 eşittir 10 bindir. Bu çevrede seçime katılan 3 partinin seçmenlere sundukları listelerdeki adayların aldıkları oylar ve liste ortalamaları sırası ile A listesi 2.A1 125.000 artı A2 30.000 artı A3 44.000 artı A4 19.000 A5 32.000 eşittir 5 bölü 30.000. B listesi B1 7.000 artı B2 11.000 artı B3 4.000 artı B4 13.000 artı B5 15.000 2.5 eşittir 10.000. C listesi C1 12.000 artı C2 11.000 artı C3 10.000 artı C4 9.000 artı C5 8.000 bölü 5 eşittir 10.000. Her partinin liste ortalaması seçim sayısı ile bölünerek partilerin elde ettikleri milletvekili bulunur. A listesi 30.000 bölü 10.000 eşittir 3 sandalye. B listesi 10.000 bölü 10.000 eşittir 1 sandalye. C listesi 10.000 bölü 10.000 eşittir 1 sandalye. Her listede 5 aday bulunduğuna göre bu adaylar arasında en çok oy almış olanlar seçilmiş olur. A listesinden A3, A5, A2, B listesinden B5 ve C listesinden C1 adayları seçilmiş sayılırlar. Görüldüğü gibi karma liste usulünde seçmenlerin aday listesindeki sıralamayı değiştirmek olanağı bulunmaktadır. Diğer bir seçenek olan karma listeler ise çeşitli parti adaylarının bir liste içinde yer alabilmesine izin verdiğinden nispi temsile de kullanılması oldukça zordur. Tercihli oy usulünde seçmen bir partinin listesindeki adaylar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz. Fakat buna karşılık seçmenler kendilerine sunulan aday listesindeki isimlerin karşısına kanunun öngördüğü özel bir işareti X gibi koyarak adaylara ilişkin tercihlerini belirtme hakkına sahiptirler. Seçmenlerin tercih işaretlerini hangi miktarda kullanabilecekleri kanunda açıkça belirtilir. Örneğin Türkiye'de 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı kanun uyarınca M.25 tercih hakkını kullanmayı isteyen seçmen oy pusulasında yazılı adayların ancak yarısı için bu hakkı kullanabilirdi ve kesirler dikkate alınmazdı. 7 adaylı bir listede ancak 3 aday için böyle bir hak tanınmıştı. Buna karşılık 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun ilk biçimine göre madde 28b, seçmenler tercih oylarını birleşik oy pusulasında evet mührünü bastığı siyasi parti listesindeki adaylar için o çevreden seçilecek milletvekili sayısı kadar olmak koşulu ile çarpı işaretini koyarak oyunu kullanabilirdi. Seçim çevresinde seçilecek milletvekili sayısından çok ya da daha az aday için tercih işareti kullanamazdı. Çünkü seçim kanununun ilk biçimine göre birleşik oy pusulasında partilerin seçmenlere sundukları aday sayısı o çevreden 5 milletvekili seçilecekse partilerin sundukları aday listesinde 10 adayın yer alması ve tercih işaretlerinin de dikkate alınabilmesi için de 5 aday için kullanılması zorunluydu. Tercih oyunun seçmenlere sunulan aday sıralamasının değiştirilmesini sağlaması açısından demokratik usul olduğu, böylece parti yönetim kademelerinin istekleriyle seçmenlerin tercihi arasında bir denge sağlayacağı düşünülebilir. Ancak belirtmek gerekir ki tercih oylarının kullanılmasının koşullara bağlı olması ve uygulamada seçmenlerin de genelde tercihli oy kullanmakta pek istekli davranmamaları dolayısıyla etkili bir sonuç verdiği söylenemez. Sonuç olarak kişilerden çok partilerin ve düşüncelerin oylaması sayılan nispi temsilin doğasına en uygun uygulama şekli sabit listedir. Bu sistemde seçmen doğrudan partiye oy verdiği için partiye adayların düzenleme hakkını da vermiş olmaktadır. Oylama sonucunda ortaya çıkacak durum seçmen tarafından baştan kabullenilmiştir. B. Artık oylar sorunu. Şimdiye kadar incelenen yöntemlerden birkaç tanesi artık oy ve artık temsilci kalması sorununu yöntemin kendi iç mekanizmasıyla çözebilmektedir. Geriye kalan yöntemler için artık oylar büyük sorunlar yaratır. Hem binlerce oyun temsilcisiz kalması hem de temsilciliklerin açık kalması tehlikeli göze alınamadığından sorunun çözümlenmesi için çeşitli yöntemler ileri sürülmüş ve uygulamaya konulmuştur. En büyük artık. Açık temsilcilikler en yüksek artığa sahip listelere verilir. Genellikle de küçük partilerin yararına bir durum ortaya çıkar. Seçim sayısına ya da değişmez tek sayıya ulaşamayan küçük partiler ellerindeki artıklar sayesinde açıkta kalan milletvekillerini kolayca kazanabilirler. Temsilciliklerinin dağıltımı ya sırayla ya da en büyük artığa sahip ilk partiye tümü birden verilerek yapılır. En yüksek ortalama. Uygulama bakımından daha zor bir yöntemdir. Her partinin kazandığı temsilci sayısına bir sayısı eklenir. Partilerin aldığı oy sayısı elde edilen sayıya bölünür. Çıkan en yüksek sayı, en yüksek ortalama, hangi partiye aitse açıkta kalan temsilcilik o partiye verilir. Eğer açık temsilcilik sayısı birden fazla ise aynı işlem birinci işlemin sonuçları üzerinden tekrarlanır. Amaç açık temsilciliğin olabildiğince fazla seçmeni temsil etmesidir. Bu yöntem bir örnekle açıklanacak olursa bir seçim çevresinde 5 temsilci seçilecektir. Seçime 4 parti katılmıştır. Seçmen sayısı 75 bin ve seçim sayısı 15 bindir. Partilerin kazandıkları oyların seçmen sayısına bölünmesinden elde edilen sonuçlar aldıkları temsilci sayısını gösterir. A 35 bin bölü 15 bin eşittir 2. B 25 bölü 15 bin eşittir 1. C 12 bin bölü 15 bin eşittir 0. D 8 bin bölü 15 bin eşittir 0. Artan iki temsilciliğin dağıtımı için partilerin oyları kazandıkları temsilci sayısı artı 1'e bölünür. A 35 bin bölü 2 artı 1 eşittir 11.600. B 20.000 bölü 1 artı 1 eşittir 10.000. C 12.000 bölü 0 artı 1 eşittir 12.000. D 8.000 bölü 0 artı 1 8.000. Açık temsilciliklerden ilki 12.000 ortalamaya sahip C partisine verilir. Diğer temsilcilik için hesaplamalar sürdürülür. A 35.000 bölü 3 eşittir 11.666. B 20.000 bölü 2 eşittir 10.000. C 12.000 bölü 1 artı 1 eşittir 6.000. D 8.000 bölü 1 eşittir 8.000. İkinci temsilcilik A partisine verilir. En yüksek oy. Açık kalmış temsilciliklerin en yüksek oyu almış olan partiye verilmesi yöntemidir. Artık oyun sayısı önemli değildir. Bu yöntem büyük partilerin yararınadır. Temsilciliklerin dağılımı alınan oy ile orantılı değildir. Partilerin aldıkları oylara oranla milletvekilliği elde etmeleri bakımından bazı adaletsiz sonuçlar verdiği de olmaktadır. Örneğin seçim sayısı 20.000 olan bir bölgede A 60.100 bölü 20.000 eşittir 3 temsilcilik 100 oy. B 39.900 bölü 20.000 eşittir 1 temsilcilik 9.000 oy. 5. temsilcilik A partisine verilir. B'nin artan 19.900 oyu hiçe sayılmış olur. Bölge ya da milli artık. Seçim çevrelerinde kalan artık oyların belli merkezlerde toplanarak açık temsilciliklerin bu toplanan oylara göre dağıtılması yöntemidir. Bölgelerde ya da ülke çapında toplanan artıklar açık temsilcilik sayısına bölünerek yeni seçim kotası saptanır. Parti listelerinin sahip olduğu artık oylar seçim kotasına bölünerek kazandıkları temsilci sayısı saptanır. Yine açık temsilcilik kalırsa diğer artık oyları değerlendirme yöntemleri uygulanabilir. Her iki yöntemin bir arada kullanılmasıyla bölge artıkları yöntemi uygulandıktan sonra kalan artıklar, ülke çapında toplanan oylar yani bölgelerden artan oylar kalan temsilci sayısına bölünür ve milli seçim sayısı saptanır. Partiler hazırladıkları milli listelerden kazandıkları temsilci sayısı kadar temsilci çıkarırlar. Milli artık yöntemi bölge artıkları değerlendirilmeden doğrudan doğruya da kullanılabilir. Bu yöntem tek bir seçim bölgesi gerektirdiğinden nispi temsilin tam bir uygulaması olarak değerlendirilir. Nispi temsil sisteminin işleyebilmesi ise ülkede büyük seçim çevrelerine uygulanmasına bağlıdır. Tam nispilik ancak seçim alanının tümü tek bir seçim çevresi oluşturduğu koşullarda elde edilebilir. Seçim bölgelerinde hiç temsilcilik kazanmamış partilerin milli artıkla temsilcilik sahibi olmalarına engel olma açısından belli bir oy sınırlaması koşulu konulabilir. Artık oyların milli artık yöntemiyle değerlendirilmesinde Hagenbach-Bischoff yöntemi de kullanılabilir. Seçim sayısı saptanırken oyların bölündüğü açık temsilcilik sayısına 1 eklenerek bölme işlemi gerçekleştirilir. Böylece seçim kotası küçülerek daha fazla artık kalması engellenir. C. Sistemin üstünlük ve sakıncaları. Nispi temsil sistemi de istenen doğruluğu, adaleti tam olarak sağlayamadığından her ülke tarafından hemen kabul görmemiş, pek çok açıdan eleştirilere uğramıştır. Sistemi destekleyici yönde görüş bildirenler genellikle Avrupa ülkelerinin düşünürleri ve siyasetçileri olmuştur. Çoğunluk sistemine karşı nispi temsil sistemini savunanların görüşlerini temellendirdikleri nokta hak eşitliğidir. Partiler elde ettikleri oy oranında parlamentoda temsil edilirler. Temsildeki eşitlik nispi temsil sisteminin adil bir sistem olduğu görüşünün desteklenmesinde kullanılır. Hond yönteminin uygulandığı 1961 Ekim'inde yapılan seçimlerde kazanılan oy yüzdesi, kazanılan sandalye yüzdesi. Adalet Partisi 3.527.435, 34.6, sandalye 158, 35.1. Cumhuriyet Halk Partisi 3.724.752, 38.4, sandalye 173, 38.4. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1.415.390, 14.2, kazanılan sandalye 54, yüzdesi 12.0, YTP 1.395.934, yüzdesi 12.0, kazanılan sandalye 65, yüzdesi 14.4, bağımsızlar 81.732, yüzdesi 0.8, sonuçları alınmıştır. Görüldüğü gibi kazanılan oy ve sandalye sayılarında neredeyse tam tamına eşit bir oran söz konusudur. Nispi temsil yöntemlerinde genellikle karşılaşılan bu tür sonuçlar seçmenlerin kullandığı hiçbir oyun temsilcisiz kalmamasını ya da temsil edilemeyen oy sayısının çok düşük olmasını sağlar. Aşırı temsil olayı ile ise seyrek karşılaşılır. Parlamentoda toplumda var olan her görüş temsil edilebilir. Yani azınlıkların temsiline olanak tanır. Parlamentoda her ideoloji dile getirilebilir. Seçilenlerin çoğunluğunun aldığı her karar seçmen çoğunluğunun isteğini tam olarak temsil eder. Başka bir anlatımda ülkenin siyasi fizyolojisinin bir demokratik çoğulculuğu tam anlamıyla gerçekleştirilmektedir. Böylece toplum içinde siyasal doyum sağlandığından toplumsal uyum koşulları da bir ölçüde hazırlanmış olur. Nispi temsil, modern toplumların gereği olan düşünceler oylaması olarak değerlendirilmektedir. Bunun sonucu olarak da seçim artık bir takım yerel çıkarlara dayanmaz. Seçmenler parti programlarını okuyup değerlendirerek desteklediği, kabul ettiği görüşe evet oyunu atar. Nispi temsil sisteminin hiçbir yönteminde ikinci tur gerekmediğinden sistemin dürüstçe işlemesi sağlanır. İkinci turdan önceki bir takım pazarlıklarla karşılaşılmaz. Seçimler sonunda kazanan temsilciler partilere eşit oranda oya mal olurlar. Seçim sayısı, seçim ölçüsü değişmez. Sayı ve bunun gibi şeklinde saptanan belli sayıdaki oyu kazanan her parti temsilci sahibi olabilir. Seçmenler savundukları görüşün azınlıkta olsa bile parlamentoda temsil olanağına sahip bulunduğunu bildiklerinden seçime katılmada istekli olurlar. En azından seçim sonuçlarına karşı çıkmazlar. Nispi temsilin eksiklikleri ise şu şekilde sıralanabilir. Ülkede var olan partilerin sayısını azaltıcı değil, artırıcı eğilimlere sahip bir seçim sistemidir. Yeni partiler az da olsa parlamentoda temsilci sahibi olabileceklerini bildiklerinden kolayca ortaya çıkarlar. Her çıkar grubu bir parti kurar. Bu küçük partiler diğerleri tarafından ezilemez. Her grup derme çatma kimselerden ibaret olsa dahi gerekli sayıda taraftar bulunca üyelik kazanabilir. Almanya'da bu durum o kadar ileri gitmiştir ki ebeler bile talepleri yerine getirilmediği takdirde İçişleri Bakanı'nı yeni bir parti kurmakla tehdit etmişlerdir. Orantılı temsil iki parti sistemi yönündeki bütün gelişmelere set çekmiştir. Orantılı temsil bu açıdan kuvvetli bir fren olarak kabul edilebilir. Sistemde benzer eğilimli partileri birleşmeye itecek hiçbir taraf yoktur. Çünkü bu partilerin bölünmüş durumları onlara ya hiç zarar vermez ya da pek az zarar verir. Keza sistem parti içi bölünmeleri de engellemez. Çünkü iki ayrı hizbin toplam milletvekili sayısında seçim sisteminin sonucu olarak mekanik bir azalma olmaz. Gerçi bölünmenin seçmenlerde yarattığı şaşkınlık psikolojik sebeplerle bir azalmaya yol açabilir. Ama bunda seçim sisteminin hiçbir rolü yoktur. Sadece orantılı temsilin kolektif niteliği yerleşik birçok parti sisteminin devamı yönündeki temel eğilimi zayıflatır. Orantılı temsil partilerde bir örgütü, bir disiplini, bir yapıyı gerekli kılar. Dolayısıyla bazen iki turlu bir seçim sisteminde ortaya çıkan bireyci ve anarşik eğilimlere karşı koyar ve böylece bu eğilimlerin doğurduğu küçük ve hareketli gruplar arasında bir dereceye kadar birleşme sağlar.